Aslını bırak, faslına bak. Aslıhu, neslihu derler, bilirsiniz. Aslı elbette ki önemlidir insanın. Aslı önemlidir mahlukatın. Aslı önemlidir varlık aleminin. Buna hakikati de denilir. Denilir de bir de işin faslı vardır. İşin hakikati, yani aslı önemlidir. Niye? Eğer işin aslını öğrenmemişsen, o takdirde dışarıda, dışında, ötende bir tanrı düşünür. Hazreti Muhammed'in bildirdiği dinin özünden mahrum kalmış olursun. Zira dinin bildirilmesindeki iki ana amaçtan birincisi, ötende bir tanrı olmadığını idrak etmen suretiyle Allah'a iman etmendir. Ki bu işin aslı ile alakalıdır. Bir de ikinci şıkkı vardır ki bu işin, o da tabiri caizse faslı ile ilgilidir. Din olan İslam bir sistemi açıklamaktadır. Bunu anlayamayan tek yönlü ilahiyatçılar inkar etseler bile. Bir kısım ilahiyatçılar ve dini yüzeysel ele alan şekilci zeka sahipleri, din dendiğinde sistemli düşünceden ve çağdaş bilimlerin getirdiği evrensel bilimlerden, kuantum fiziği, holografik gerçeklik gibi mahrum oldukları için konuyu ezberci ve taklitçi bir biçimde ele alıp gökte oturan Tanrı'nın kendisinin alt katındaki melekler aracılığıyla yeryüzündeki postacı hükmünde peygamberine yolladığı fermanlar bütünü olarak anlamaktadırlar. Cinler de bilmem kaç kilometre yukarı fırlayıp gökteki meleklerden bilgi kapıp yeryüzündeki medyumlara haber taşımaktadırlar. Bunlar gerçekte çağlar gerisinden kopup gelen maddeci Müslümanlık ekolünün günümüzdeki sözcüleridir bilim adamı olmanın çok ötesinde. Etiketleri ne olursa olsun sistemli düşünme yeteneği olmayan dinciler olmaktadırlar. Ötede gökte Tanrı, alt katında buyrukları ileten melekler, yeryüzünde peygamber postacılar, buyrukları yerine getirenler mükafat olarak cennete sokulacak, buyruklara karşı gelen asiler de kollarından tutulup ateşli kuyulara atılacaklar ceza olarak. Bunların ne Allah adıyla işaret edilenden haberleri vardır, ne melek ismiyle işaret edilen boyutun ne olduğundan, ne İslam'da peygamberlik kavramının var olmayıp, bunun gerçeği olan risalet ve nübüvvet kavramlarının düşündüklerinden çok farklı şeyler olduğundan, ne de İslam dininin insanlara niçin ve hangi amaçla tebliğ edilmiş olduğundan haberleri vardır. Olayın bu yönünü kısaca belirttikten sonra gelelim işin faslına. İslam dininin açıkladığı vahdet gerçeğini taklit yolu kabullenip dayandığı sistemi fark edemeyenler, işin bu faslında hep şu yanılgıya düşmektedirler. Madem ki ötemde bir tanrı yok, Allah adıyla işaret edilen, benim ve tüm varlığın özündeki hakikat denilen ilim ve kudret sıfatlarıyla tanımlanan bir özdür. Bu takdirde artık benim tapınacağım bir öte varlıktan söz edilemez. Öyleyse benim ne namaz, ne oruç, ne hac, ne zikir, ne de sair ibadetlerime gerek vardır. Bu idrake geldikten sonra bunlara ihtiyaç kalmaz. Bu fikir tümüyle çok büyük bir yanılgıdır. Bu fikir öylesine pahalı faturasıyla karşılaşılacak bir yanılgı ki sonuçlarını kimse tahmin edemez. Bu konuyu Kendini Tanı isimli kitabımızda yazmıştık kısmen. Ama o kitabı okumamış olanlar için bir kere daha kısaca özetleyelim. İnsanın hakikati ile evrenin hakikati aynı asıldan, aynı özden meydana gelmiştir ama insan ismiyle işaret edilenin varlıktaki herhangi bir mahlukattan ayrılması insanın bileşimi itibariyledir. Atom boyutu itibariyle insan o boyuttaki tüm varlıklarla bir bileşik tekil bir varlık olarak yaşamasına rağmen bedenselliği ve bilincinin var olduğu boyut itibariyle tüm varlıklardan bağımsız olarak kendi dünyasının beden ve bilincinin şartları içinde yaşamaktadır. Yani insan bir alt katmandaki atom boyutunun algılamalarıyla atom boyutunun şartlarına göre değil, moleküler yapısının şartlarına göre değil, hücresel beden boyutunun şartlarına göre ve bu boyutun oluşturduğu bilince bağlı olarak oluşan bilinciyle yaşamını sürdürmektedir. Demek ki bir alt katmana göre dahi gerçek olan tekillik, üst katmanın yaşamına yön vermemekte, her katmanın kendi oluşum şartlarına göre yaşam geçerli olmaktadır. Bunun sonucu nedir? Bunun sonucu şudur. Kişi vahdet itibariyle aslının tekil hakikat olduğunu ne kadar idrak etmiş, hissetmiş ve yaşar olursa olsun, sonuçta yaşamı bu beden boyutunun şartlarına göre sürmektedir. Biraz daha açık misal vereyim. Bedeninin aslı moleküler katmandır. Moleküler katmanın için ne açlık ve susuzluk söz konusudur ne de hastalık veya kuvvetsizlik. Sen şimdi benim aslım hücresel beden boyutuma göre moleküler boyutum ve katmanımdır diyerek yemeden içmeden durabiliyor, hastalanınca ilaç veya serum, vitamin almadan ayakta kalabiliyor musun? Hücresel katmanının aslı olan moleküler katmanın gerçeklerine rağmen sen nasıl yaşamına beden ve yani hücresel katmanına göre yön vermek, şartlar oluşturmak zorunda isen aynı şekilde hakikat dediğin evrensel özünün ne olduğunu ne ölçüde idrak etmiş olursan ol, yine de beden boyutunun ve geleceğin olan ruh boyutunun şartlarına göre yaşamına yön vermek zorundasın. İşte İslam dini gereği olarak sana bildirilmiş olan ibadet kelimesiyle tanımlanan çalışmalar, ötende bir tanrıya tapınmak amacıyla değil, özündeki hakikata ermek, bu arada da kendi özündeki sayısız kuvveleri beyninden açığa çıkarıp ruh bedenine yüklemek üzere sana teklif edilmiştir. Yapacağın korunma duaları beyninde üretilen bir tür dalgalarla çevrende korunma kalkanı oluşturmak amacına dönüktür. Koruyucu meleklerin, melekelerin özündeki meleki boyuttan bu çalışmalarla zahire çıkmakta ve seni korumaktadırlar. Evrendeki tek canlı türü insan değildir. Korunmaya muhtaçsın. Bunu anla artık. Sen bu çalışmaları yapmazsan, bu çalışmaların oluşacağı beynindeki gerekli açılım kombinasyonları oluşmaz. Oluşmayan bu kombinasyonlardan üretilecek nur veya enerji ruhuna yüklenmez. Böylece bedenin terk edilerek ölümün tadılmasından sonra zorunlu olarak muhtaç olacağın kuvvelerden de kendini mahrum bırakmış olursun. Artık o şartlarda bu enerjiyi elde edebileceğin fiziki beynin de bulunmayacağı için ebeden bu yoksulluğun azap ve ızdırabını çekersin. Kendi kendini cehenneme atmış olursun. Allah adıyla işaret edilen asla kullarına azap etmez. Herkes elleriyle ortaya koyduklarının, yaptıklarının, düşündüklerinin sonuçlarını yaşar. Bu gerçeği iyi kavrayalım lütfen. 27 Ocak 2003, Raleigh, NC, USA.